Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Sıcak takipteyiz. Ahval podcast ve video dizisinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 4. yıl dönümü. Türkiye'yi aslında sarsan ve pek çok şeyi kökten değiştiren bir kırılma anıydı 15 Temmuz gecesi yaşananlar. Öncesi, o esnada yaşananlar ve sonrası. Aslında pek çok bakımdan hala soru işaretleriyle dolu ve merak dozumuzu çok yüksek tutan bir gelişme. Ama aynı zamanda ardından gerçekleşenler açısından da Türkiye'nin tercihi açısından da, Türkiye'yi yönetenlerin daha doğrusu tercihleri açısından da son derece dramatik gelişmelerle dolu bir sürecin kapısı aralanmış oldu. Bunu konuşacağız 15 Temmuz dizimizin yine bir parçası olarak. İki konuğum olacak ama önce şunu söylemek istiyorum. Aslında konuklarım daha çok dışarıdan, Türkiye dışından uzmanlar, Türkiye uzmanları. Neden özellikle Amerika'dan ve işte Avrupa'dan konuklarla konuşuyorum? Çünkü Türkiye'de yaşanan bu dramatik gelişmeler nedeniyle muazzam bir otosansür söz konusu. Medyanın %95'ine yakını doğrudan doğruya iktidarın kontrolü altında. Geriye kalan kısmı da zaten yaşanan baskılar nedeniyle, özellikle bu 15 Temmuz mitolojisinin üzerlerinde yarattığı basınç nedeniyle rahat konuşamıyorlar. Dolayısıyla yandaş medyada sürekli olarak aynı mitoloji ekseninde bir takım temalar döndürülüyor. Mevcut mitoloji daha çok yeniden üretilsin amacıyla yeniden gündeme getiriliyor. Diğer tarafta da tabiri caizse kenarından köşesinden konuya giriliyor. Açık konuşulamıyor açıkçası. Bunu söylemek istiyorum ve bu yüzden rahat ortamlarda, özgür ortamlarda olup da bağımsız düşüncelerini, ne düşünürlerse düşünsünler, bizlerle paylaşmasını istediğim uzmanların bu konuya bakışı, tuttukları mercek sanırım benim için değil, sadece izleyiciler ve dinleyiciler için çok daha değerli bu ortamda. Keşke Türkiye'de de bu kadar rahat ve özgürce, bağımsızca konuşulabilse ama maalesef özellikle bu konuda bir kilitlenme söz konusu diyebiliriz. Şimdi konuklarımı tanıtayım. Washington'dan, Amerika Birleşik Devletleri başkentinden Orta Doğu Demokrasi Projesi Türkiye Koordinatörü Merve Tahiroğlu bizlerle birlikte. Merhaba Merve.
Merhaba, teşekkür ederim.
Ve yine Washington'da Deniz Piyadeleri Üniversitesi öğretim üyesi doçent Sinan Ciddi yine bizlerle birlikte. Merhaba Sinan.
Merhabalar.
Hemen konuya girelim. Öncesine bakalım. 15 Temmuz hakikaten hepimizin hayatını şu ya da bu şekilde etkileyen bir olaydı. Ben kendimi sürgünde buldum. Ve birçok kişi de Türkiye'ye dönemez hale geldi. Dönenlerin başına işler açıldı vesaire vesaire. Bunları uzatmanın gereği yok. Ama önce Merve ile başlayalım. Bu hadiseye baktığında bugün 4 yıl sonra sen daha çok bilgi ve perspektif sahibi olarak görüyor musun kendini, yoksa hala aynı noktada yerinde mi sayıyoruz bizler bu 15 Temmuz'a bakarken 4 yıl sonra?
Açıkçası bence yani iyi bir soru bu başlamak için. Bence az çok aynı yerdeyiz. Hiç olmazsa yani o geceyle ilgili ve ondan sonra yaşananlarla ilgili aldığımız bilgiler, tabii birçok dava oldu o süre içerisinde. Birçok araştırma oldu bu konuyla ilgili. Çeşitli hani süreçlerden geçildi ve birçok yeni bilgi aslında ortaya çıktı. Fakat sizin de başta bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki medya ekosisteminde çok büyük sorunlarla karşılaştığımız için ve yeterince iyi araştırmacı, gazetecilik bu konuda da göremediğimiz için bence hala hem o gece yaşananlar, ondan sonraki birkaç gün, o hafta sonu yaşananlarla ilgili benim aklımda hala büyük soru işaretleri var. Tabii,
çünkü medyanın ana ekseni tahrip oldu. Dolayısıyla farklı kutuplarda kümelenmiş olan ve bu meseleye korkunç sertleşmiş ideolojik merceklerden, kutuplaşma pozisyonlarından bakanlar karşılıklı birbiriyle kavga eden tezlerle sürekli olarak bugünlere, 4 yıldır bizi diyelim meşgul ediyorlar. Halbuki objektif bir araştırma maalesef mümkün değil. Bu şartlar altında çok çok ciddi riskler barındıran bir niyet olur.
Evet, hem görüşler hem de yorumlar çeşitli kutuplardan geldiği için aynen. Yargı sisteminde de aynı şey geçerli. Sonuçta bir davanın nasıl ilerlediğiyle ilgili bilgi edinmek aslında o kadar kolay değil. Çünkü davaların gelişimi burada hem savcıların ortaya koydukları savlar hem de getirdikleri sanıkların yorumları da aslında teyit edebileceğimiz türden bilgiler vermedi bize. Dolayısıyla yani o akşam kesinlikle bir darbe girişimi olduğunun, bir askeri kalkışma olduğunun farkındayız ama bunun dışında bence yeterince bilgiye sahip değiliz. Hala 4 yıl sonrasında bile ve bu davalar devam ediyor bir yandan da.
Peki, ama aynı soruyu Sinan'a sorayım. Daha çok bilgi sahibi olarak mı görüyorsun kendini yoksa yerimizde mi sayıyoruz 15 Temmuz'la ilgili olarak?
Vallahi çok güzel soru bu. Yani şahsım açısından Merve, evet, size %100 katılıyorum. Yani 80 darbesi olduğu zaman muktedir güç askeri kanat olduğu için veya galip güç askeri kanat olduğu için neyin nasıl yapılacağı, ne olduğu, ne bittiği bunun hikayesini kazanan güç yazdı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Kenan Evren Komutası altında ve neyin nasıl olduğunu, ne şekilde tasarlandığını ta ondan 9 ay önce yazılan uyarı mektubu, Demirel ve Cevit'e yollanan, Genelkurmay Başkanı tarafından, Evren tarafından yollanan mektup tarihi yoluyla beraber neyin olup bittiğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Seneler geçtikçe tabii bu askeri kanatlar emekli olduğu zaman kendi tarihlerini de yazdılar. Neyin nasıl olduğunu ve neden yaptıklarını da açıkladılar çeşitli mülakatlarla. Dolayısıyla çok iyi bilgi sahibiyiz yani son yapılan büyük darbe yani 1980 darbesiyle, Eylül darbesiyle. Bu darbe hakkında yani %100 katılıyorum. Çünkü bütün kaynaklar devletin elinde. Devletin dediğim sivil kanatın elinde. Yani bir kesinlikle darbe girişimi olduğunu katılıyorum ben. Yani bu neden söylüyoruz? Çünkü hani bazı insanlar Türkiye'de özellikle muhalefet kanadındaki halk nezdindeki insanlar bazıları şeyi düşünüyor yani yok bu Tayyip Erdoğan kendi gerçekleştirdi ki işte kendi siyasi iradesini iyicene pekiştirmek için. Ben buna katılmıyorum. Yani bazı şeyler, göstergeler bunu göstermeye eğilim verse de bu gerçeği yansıtmıyor. Bir darbe
aslında girişim. Üç görüş vardı. Birisi doğrudan doğruya Erdoğan ve ekibi bunu planladı, tasarladı ve uygulamaya koydu. İki, onun kontrolü dışında bir gelişme olmuştu ama o ekip haberdar oldu bunlardan. Ona göre pozisyon aldı ve gelen darbeyi bir şekilde bir Aikido hamlesiyle kendi lehine çevirdi. Bir karşı darbe gibi bir pozisyona çevirip daha sonra işte olağanüstü hal üzerinden yürüdü gitti. Üçüncüsü ise işte dümdüz bir darbeydi. Herkes darmadağın oldu ama Erdoğan sonunda toparladı. Yani üç temel yani, tez diyebiliriz aslında.
Evet yani orası doğru. Belli başlı ana başlıklı tezler bunlardı. Ama dediğimiz gibi yani bildiklerimiz bilmediklerimizden çok daha az. Doğru söylüyorsam bunu yani gece hakkında olaylar hakkında bunun nasıl tasarlandı hakkında, elebaşları kimdi, hangi askeri kanatlar rol oynadı, Fethullah Gülen'in bu işin içerisinde ne kadar rol üstlendiği, bunun derecesini hala daha bilmiyoruz. Yani haberleşmeler olsun, iletişimler olsun, emirlerin verilmesi lazım, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yönetim kadronun kaçta kaçı bu işin içindeydi, ne dereceye kadar darbe ifşa edilirken hangi komutanlar geri çekildi veya korktu da bıraktı devlet kanat. Yani bunlar hakkında hiçbir pozitif bilmiyoruz. Tamamen galip gelen kanat yani iktidar, hükümet bu darbeyi bastırmakla beraber dünyaya bilmelerini istedikleri kadar bilgi yaydılar. Yani bu böyle olmuştur. Bundan başka bir haber de yoktur ve bununla yetinin. Ve gerisi tarih gibi bir şey yaptılar.
Peki Merve, tekrar sana döneyim. Yani bu soruyla girdim ama şimdi bakalım şu anda emin olduğun noktaları nedir 15 Temmuz'un, 15 Temmuz 2016'nın ve şüphe duyduğun parçaları hangileri?
Yani şüpheden çok yeniden soru işareti olarak.
Sorguladığın daha doğrusu. Evet.
Şey yapmak lazım. Yani emin olduğumuz bir takım şeyler var. Mesela o gece ben Türkiye'de değildim. Washington'daydım. Dolayısıyla buranın akşam saatlerine doğru birazcık başladı bütün olaylar. Saat yaklaşık 4-16 akşamüstü 4 gibiydi. Ama Türkiye'yle tabii ki irtibattaydım. Hepimiz oraya kilitlenmiştik. Yani o gece belli bir kalkışma oldu. Tayyip Erdoğan'ın uçağının peşinden gidildiği, meclise karşı belli saldırılarda bulunduğu, işte MİT merkezlerinin tepesinde helikopterlerin çevrildiği, yani bir askeri kanattan belli bir kalkışma olduğu çok netti. O geceyle ilgili çok net hatırladığım ve bence tekrarlamakta da yarar olan bir şey de, çok hızlı bir şekilde bütün siyasi partilerin ve muhalefet partilerinin bir anda çıkıp biz bu darbe kalkışma, eğer bu darbe kalkışmıysa ve zaten o zaman Başbakan Binali Yıldırım bunu açıklamıştı televizyonda, buna kesinlikle karşı duruyoruz diye ortak açıklamalarda bulunmuşlardı. Yani o gece böyle bir kalkışma olduğunun farkındayız ama benim kafamda hala çok büyük sorular var. Bazılarını zaten Sinan da biraz önce bahsetti. Mesela kimler... yani en o dönemde çıkan hızlı analizlerden bir tanesi şuydu. Yani askeri kanatta bunları kimler yaptı? Gülen hareketinin parçası büyük ihtimalle bunun lideriydi. Ama buna katılan çeşitli ulusalcı kanattan da ya da hani seküler kanatlardan da katılımcılar oldu. Daha sonra bu insanlar hani darbenin şeyine katıldılar, ondan sonra tekrar çıktılar vesaire diye. Ben mesela bu analizi o dönemde ilk çıkan analizlerden biri olduğu için mantıklı bulmuştum. Fakat bugün onun içini dolduramadık. Yani o söylemi, o analizin, o başta ortaya atılan o fikrin aslında içini dolduramadık. Dolayısıyla hala emin değiliz kimlerin gerçekten ve bunun plan, yani nasıl planlandı, kim tarafından, ne taraftan planlandı. Bence hala tam olarak net değil ve burada mesela o gece Genelkurmay Başkanları'nın, Hakan Fidan'ın, herkesin gece boyunca verdikleri tepkileri de tam olarak bence net olarak bilmiyoruz. Çok çeşitli bu konuda savlar var, tezler var, gelip gidiyor. Fakat net bir portre ortaya çizilmedi. Ben bunu birazcık Amerika ile de kıyaslamak istiyorum. Mesela 11 Eylül'ü düşünecek olursak, burada çok büyük bir, hani bütün Amerikan milletini etkileyen 11 yani o gün ve o gece yaşananlarla ilgili o kadar çok araştırmacı, gazetecilik yapıldı ki, yani aslında 11 Eylül'de Amerika'da yaşananlara dair o kadar çok bilgi sahibiyiz ki, detaylı bilgi sahibiyiz ki, çeşitli hükümetin görevlerinin nasıl tepkiler verdiği, an ve an neler yaşandığı ile ilgili. Mesela bunlara sahip değiliz 15 Temmuz'da Türkiye'de.
Şöyle bir şey oldu tabii. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu kuruldu. Ve muhalefet partileri de iştahla buna katıldılar. Çünkü buradan besledikleri umut herhalde işte bir şekilde tanık olarak o gece ana aktörler arasında yer alanlar, işte MİT başkanı, işte ne bileyim bakanlar, genelkurmay başkanı, generaller katılır dendi. Fakat bu bir fiyaskoyla sonuçlandı muhalefet açısından. Dile de getirildi bunun ölü doğmuş bir çocuk gibi bir sürece sürüklendiği ve o komisyonun muhalefet şerhleri ortada, aslında kayıtlarda ve yarıda kalmışlığının arka planında da o zamanın işte Cumhurbaşkanı iken Erdoğan birkaç sözle artık yeter, tamam, burada kesilse iyi olur şeklinde adeta bir talimat gibi bir ifade kullandı ve bundan birkaç gün sonra o komisyon kendi kendisini bir şekilde lavetti, askıya aldı, bitirdi. Öyle yarım kaldı yani aslında. Yani pek çok soruyla beraber.
Evet, tatmin edici bir rapor göremedik.
Orada yine işte iktidarın görüşleri ana gövdesi o raporun. Bir de üç partinin, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin oraya oldukları itirazlar. Pardon, İYİ Parti diyorum, MHP'nin itirazları. Üç, o zaman muhalefetteydi tabii MHP, onların itirazları duruyor ama hakikaten soru işaretleriyle dolu bir süreç. Sinan, ekleyecek bir şey var mı bu konuya?
Çok, yani hepsini söylediniz.
Küpeler, bilinenler,
çok
ya da yani, sorgulananlar.
Çok şey ekleyebilirim. Yani şu benim kafamda kesin. Fethullah Gülen bu işin içinde, yani tasarladığını, büyük bir organizasyonla Türkiye'de yönetimi, iktidarı cebir ve kuvvet kullanarak devirmek istediğini artık ortaya koymuştu. Bunun da sebepleri vardı. Çünkü kendisi ve hareketi için, özellikle Türkiye'de olmak üzere, bir hayatta kalma mücadelesiydi. Çünkü tasfiye hareketi, harekete, Gülen hareketine karşı tamamen başlamıştı. Buna mukabil olarak...
O anlamda 17-25 Aralık'la bağlantılı tabii.
Evet, diye
anlıyorum ben bunu.
Bir de işte silahlı kuvvetlerden tasfiye edilecek Gülenci askerlerin de Yüksek Askeri Şura'da Ağustos'ta yapılacak olan, onlar da öğrenim aldılar. Bunun hakkında da öğrenim aldılar. Aynı şekilde ifadelerden gördüğümüz kadarıyla Gülen'e yakın askerler de bu işin içine girmekle beraber, darbe girişimine kalkışmakla beraber, aynı zamanda daha çok seküler Kemalist asker, yani silahlı kuvvetlerin alışa geldiğimiz bel kemiği taraftan da askerler bu işin içine giriştiğini nispeten biliyoruz. Ama bilmediğimiz en büyük şey derece ve yani detaylar. Bunu neden bilmiyoruz? Bunu nereden biliyoruz yani bilmediğimizi? Çünkü iktidar Washington'a, ABD yönetimine Fethullah Gülen'in tahliyesi, Türkiye'ye iade edilmesi isteğini ortaya koyduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri dedi ki okey, aramızdaki mevcut olan sanık iade yasası, extradition yasası kapsamında sana Tayyip Fethullah Gülen'i iade edebilmem için sen delil sunman lazım. Yani ABD'de suç olması lazım. Bu çok, yani açıp meraklar bakabilir ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına. Yani ABD mahkemesinde de, mahkemelerinde de, adli sisteminde de iade edilmesi gereken şahsın suçlu bulması lazım. Yani suç teşkil edebilmesi lazım ki savcılar buyurun iade edilebilir. Şimdi Türkiye o zaman ve hala Washington Büyükelçiliği nezdinde de Amerikan yetkilileri deniliyor ki ya biz size zaten kolilerce delil verdik. Amerikan makamları da bu delilleri diyor ki ya bunlar delil değil. Yani bunlar böyle etten püften Google'lanmış, yani nispeten yani hiçbir adli değeri olmayan belgeler nezdinde sunuldu bize diyor. Yani dolayısıyla ya Türk devleti, yani Erdoğan nezdindeki hükümet yeterince delil yok adamın elinde. Yani Fethullah Gülen ne yaptı? Yani neyi nasıl yaptı? Delili ortada yok ki bence, yoksa ibraz ederdi yani şey. Amerikan yetkililerine, ki çünkü Amerikan yetkilileri bu tür bir şey ispat seviyesi onaylandığı zaman bence Fethullah Gülen'i verirlerdi, iade ederlerdi. Ama bu verilmedi. Neden? Verilmemesi için de bir sebep yok. Elinde varsa bu delil ABD yetkililerine teslim et. Dolayısıyla derece ve nasıl darbeyi organize etti ve ortaya koydu veya işte yaptı bilmiyoruz hala.
Orası loş, ışıksız bir alan aslında. Hakikaten bir tarafıyla, yani geçenlerde bir uzmanla tartışıyordum. Yani aslında dedi, yani Türkiye devletinin gizli servisinin için mesela PKK'nin içine penetrasyondan çok daha kolay Gülen hareketine penetrasyon. Çünkü sakal uzatırsınız, ondan sonra 5 vakit namaz kılarsınız. İşte Fethullah Gülen'in kitaplarından, anlatımlarından bir takım şeyleri ezberler, tekrarlarsınız ve kolayca girebilirsiniz. Şimdi bir tarafıyla bu var, bir boyutu bu. Bunu ben ilginç buluyorum, yani bu görüşü. Ama belki senin dile getirdiğin şeyde şöyle bir tereddüt olabilir. Dosyalarda hani eksiklik var ya da eften püften ağırlığı olmayan, özgül ağırlığı olmayan legal açıdan bir takım unsurlar var diyorsun. Belki de böyle bir geçişkenlik var ki, üst üste örtüşme var ki iki, yani milli görüşçülerle Gülenciler arasında epeydir, yani çok uzun bir zamandır sürmekte olan. Belki o darbenin işte nasıl olduysa hazırlanması döneminde de böyle bir örtüşme belki olmuş olabilir. Bilmiyorum. Sadece bunlar dediğin gibi senin spekülasyona açık görüşler. Çünkü bunların cevabını alamadık biz gazeteciler olarak. Baktığımız zaman elimizdeki kaynaklar son derece sınırlı.
Tabii yani şurada tekrar üstüne ikimiz de, yani üçümüz de üstüne basa, yani burada tartışmalı olan nokta Fethullah Gülen bu darbenin üstlenmesinde rol oynadı mı? Evet, kesinlikle. Yani bu elebaşı rolünü ben en ufak bir şüphe duymuyorum. Kaldı ki hareketin içerisinden insanlar da bunu söylüyor zaten. Yani pişman olanlar, sırf Türkiye'de gözaltına alınanlar, yurt dışında bulunan Gülen mensup üyeleri. Evet, yani belli bir şekilde bunu biliyoruz. Ama dediğimiz gibi yani bu delil burden'ı, yani ispat yükümlülüğünü devlet ortaya koymuş değil ve gerçekten neden olduğunu da bilmiyoruz. Yani çünkü dediğiniz gibi yani hani haberleşmelerden olsun, istihbari şeylerden olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbari ve asayiş kuvvetlerinin belli bir şekilde bir duyum alması almaması ya da bilmemesi ya da çözememesi insanı kuşku uyandırıyor. Neden bu belgeleri sürmezsiniz? Amerikan Adli Mahkeme, Amerikan Adalet, ABD Amerikan Adalet Bakanlığı ortaya şöyle diyor. Siz bize 50 koli civarında belge gönderin. Bunlar belge değil diyor. Yani Allah aşkına. Bunlar delil değil diyor. Delil varsa verin, ciddiye alın. Hiçbir mahkeme, en küçük mahkemeden en yüksek mahkemeye bunları ciddiye almıyor. Alamaz diyor çünkü delil değil diyor.
Peki Merve'ye döneyim. Sence bu teşebbüsü tetikleyen esas neden neydi? Üzerinde düşündün mü hiç? Yani neden böyle bir dinamik doğdu ve böyle bir şekilde duvara tosladı? Neydi bunun sebebi?
Tabii yani bunun için yine tekrar ben de aslında katılıyorum. Yani burada Fethullah Gülen'in büyük bir rol oynadığı, özellikle planlamada bence de o oldukça az çok net ortada. Eğer bunun
Gülen'in mi, Gülen hareketinin mi? Yani Gülen hareketinin piramit tepesinin mi? Onu mu tam olarak?
Her durum değil bir soru ama darbenin her şekilde Gülen hareketi tarafından ortaya konulduğunu kabul edersek, yani bu bu algı üzerinden ilerlersek, o zaman bunun sebeplerini tartışmamız hani biraz daha farklı olur. Yani darbenin ilk saatlerinde, yani ben yine hatırlatmak istiyorum, burada yurt dışından izleyen biri olarak orada bir 2-3 saatlik bir şey dönemi oldu. Birçok gazeteci arayıp neden Türkiye'de darbe oluyor diye sorduklarında yani ilk yarım saat benim aklıma Fethullah Gülen'in bunu yapacağı gelmemişti. Çok bunu bizim klasik TSK olarak düşünüp yorumlamak ve analiz etmek zorunda kalmıştık o ilk birkaç saatte ve bütün bunlar değişti. Yani dolayısıyla eğer bunun Gülen Hareketi tarafından Erdoğan ve AKP hükümetine karşı yapılmış bir kalkışma olduğunu düşünecek olursak, o zaman o iki hareketin arasındaki kırılmayı tartışmamız gerekiyor ki bunlar da hani
esas sebep orada mı? Yani kırılmada mı asıl sebep?
Kırılmada gibi görünüyor. Sanırım Türkiye'deki büyük yani Fethullah Gülen'e ve genel olarak Gülen'in hareketine karşı bir ön yargı var ve bu ön yargı çok uzun zamandır var, özellikle laikler arasında, ki bu hareket şu anda daha çok sivil ve toplumsal bir hareket olarak görünüyor ama nihai amaç devleti ele geçirmektir. Dolayısıyla bu, yani bu görüş açısından uzun zamandır süregelen bir plan olabilir ama bence daha çok hani belli bir iktidar paylaşımı söz konusuydu AKP hükümeti ve Gülen Hareketi tarafından ve o güç paylaşımında sorunlar çıktı ortaya. Bunlar çözüm süreciyle ilgili, İran politikasıyla ilgili,
İsrail'le ilgili belki
yani çeşitli ayrışmalar vardı her zaman Gülen Hareketi ve Erdoğan'ın yürüttüğü AKP hareketi arasında ve o kırılmadan dolayı böyle bir kalkışma olduğunu şimdi daha yatkın buluyorum.
Peki sonrasına doğru yürüyelim, ilerleyeceğiz ama şunu da merak ediyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Bu acaba hükümet, iktidar, Erdoğan ekibi böyle bir dalganın gelmekte olduğundan sizce haberdar mıydı? Bugün itibariyle bu soru, ya ne diyebiliyoruz? Hala aynı noktada mıyız? Yani bilemiyoruz mu diyoruz, yoksa bu konuda kanıtlar ve emareler biraz daha güçlendi mi diyoruz? Nasıl karşılamak lazım böyle bir soruyu?
Vallahi ben ne söylesem şimdi tamamen %1000 spekülasyon olacak. Yani bunu hepimiz belli bir noktalarda oturup zaman zaman konuştuğumuz olmuştur arkadaşlarla, meslektaşlarla, aile yakınlarıyla falan filan. Yani işte en basit şeylerinden söylenen, yani en basit atılan fikirlerden biri, ya arkadaş saat öğleden sonra 5'te darbe mi başlar? Yani darbe yapacaksan sabah 4'te yap ki herkes uyuyordur, silahlı kuvvetler işte şeylerini yaysınlar falan filan, böyle bir şey vardı. Haberdar oldular ki darbeciler daha erkene çekmek zorunda kaldı darbe girişimi. Böyle bir tezler ortaya atıldı. Efendim ondan sonra ortaya atılan başka fikirlerden bir tanesi, bir İstanbul'da bulunan 1. Ordu Komutanı ilk önce darbe yanlısıydı. Sonra baktı bu iş olmayacak. Dolayısıyla kendisini şeyden çekti, 1. Ordu Komutanı olarak ve ona mukabil, ona bağlı
desteğini olan çekti.
100 bin asker. Evet, desteğini çekti. Dolayısıyla 100 bin asker İstanbul nezdinde görevlendirilebilecek farklı noktada gönderiyor. O da işte yaptı. Ama bunların tabii hepsi belli şekilde spekülasyon. Başka spekülasyonlardan bir tanesi işte o zamanki Genelkurmay Başkanı, şimdi de Savunma Bakanı. O da esasında işin içindeydi ama işte daha, yani falan filan böyle bir sürü ortaya fikirler atıldı. Ama bunların aslı, yani Ya, tamamen spekülasyon. Bir şey de ekleyeyim bir önceki noktanızı. Neden bu ortaya şey yap? Yani bu
esas neden neydi? Evet. Sence esas neden ne?
Bu esas haddime düşmezseniz çünkü
tetikleyici ben, sebep yani
ne olacak? Esasında ben özü olarak Merve'ye %100 katılıyorum. Bu bir iktidar yani kırılma yani iktidar ve Gülen hareketi arasındaki bir görev kırılma noktasını. Ama yani biraz geriye çektiğim zaman bu fikirden geri yani farklı bir şey düşünmüyorum ama yani Türkiye'de ve halkın algı alma veya olaylara bakış noktası o kadar haber tacizine uğradığını düşünüyorum ki bizim böyle dışarıda olan insanlar gibi biraz Türkiye'ye yani 35 bin fikten baktığım zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya öyle bir noktaya geldik ki Türkiye'de bu darbe girişimi neyi gösteriyor? Türkiye'de siyasi iki İslami kanat, birisi Milli Görüş Tayyip Erdoğan eksenini, biri de Gülen hareketi ezni. Bunlar belli bir şekilde böyle orta çağ devleti gibi birer güç paylaşımını halledemedikleri için bütün şahsi meselelerini, çıkmazlarını, kavgalarını cebir ve kuvvet kullanma şeklinde Türk halkı üzerine nispeten çökerttiler yani. Birisi yani Erdoğan kanadı nispeten kendini daha güçlü kuvvetli olarak gördü. Merve'nin de dediği gibi işte İran meselesinden tut PKK çözüm meselesine kadar Kürt meselesindeki Erdoğan'a çıkmazlarını halledemediler. Ve mikro agresyonlarla birbirlerini ilk önce işte bir dans şekilde etkilemeye çalıştılar. Bu da olmayınca işte o yolsuzluk araştırmaları olsun ve son itibariyle darbe girişimine kadar gitti bu yani. Yani iki şahıs, koca ağır top odada yani şahsi meselelerini, iktidar paylaşımını, güç paylaşımını halledemedikleri için bu iş cebire döndüğünü düşünüyorum.
Evet, yani bir takım eşikler var. 2013 Gezi, 2013 sonu 17-25 Aralık iki büyük yolsuzluk dosyasının su yüzüne duba gibi vurması, ardından 2014 olaylı arada internet yasakları, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi. İşte bu arada başlatılan barış süreci toz duman içinde ve daha sonra 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin 80 milletvekiliyle çok büyük bir güçle girmesi meclise 1 Kasım. Ya yani bu eşikler bir devamlılık var değil mi burada sizce? 16-15 Temmuz'a bu Türkiye'yi götüren bu İşte merhaleli süreç içerisinde bir devamlılık var mı yok mu?
Bence büyük resimde bir devamlılık söz konusu tabii ki. Bu da özellikle hem Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin genel olarak tehdit algısından kaynaklanıyor. Yani Gezi itibariyle büyük bir iktidarı kaybedebiliriz tehdidi ve bu algı gittikçe büyüdü. Ama Gülen hareketiyle hükümet arasındaki kırılmaya bakacak olursak o kadar da büyük. Yani bence 17-25 Aralık o fezlekelerin ilk çıkması ve o yolsuzluk dosyalarının çıkması en büyük andı. Yani eğer bu darbeye bakacak olursak, çünkü yani burada belli bir gruptan bahsediyoruz. Gezi böyle bir şey değildi. Gerçekten çeşitli halkın çok farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği, yani spontane bir oluşumdu ve lidersiz bir oluşumdu. Dolayısıyla bence darbeyi düşünecek olursak biraz daha farklı bakmamız lazım. 17-25 Aralık'ta bence ilk Gülen hareketinden hükümete gelen en büyük ciddi tehditti. Onların da algıladığı büyük tehditti. Çünkü devletin belli yani yargıyı kullanarak gerçekten ki o zaman da bunu hatırlıyorum hükümet yargı darbesi gibi bir şey söylemişti. Bununla ilgili yargı darbesi yapmaya çalışıyorlar diye. O ciddi bir tehditti. Çünkü sizi yıllardır izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Hakkınızda yüzlerce sayfa fezleke çıkartabiliyoruz. Çocuklarınız hakkında, bakanlarınız hakkında diye bir mesaj verdi aslında bu. Dolayısıyla yani her ne kadar şimdi o yolsuzluk dosyalarının ciddiyetini ayrı bir şekilde tartışabiliriz ama yani bu hükümetin açısından bir anda devletin içinden ciddi kaynaklarla kendisini tehdit edebilecek bir oluşum olduğunu bence farkına vardı ve her şey yani asıl kırılma bence darbeye gelen kırılma oradan kaynaklanıyor. Asıl yani devamlılık olarak bahsedecek olursak gerçekten ama Gezi hareketinden beri yani o 2013'ün yazından beri sürekli daha çok otoriterleşen bir devlet var karşımızda ve daha çok güçlerini kendisine toplamaya çalışan, halkı bastırmaya çalışan, özellikle eleştirileri susturmaya çalışan bir yani
gittikçe sertleşen bir
sertleşen bir Recep Tayyip Erdoğan rejimi var. Artık buna hükümet de demek istemiyorum. Yani
duraksamaksızın sertleşen belki. Yani o anlamda devamlılık yani. Her gün biraz daha sert. Her gün biraz daha sert.
Ve buradaki o yani Gülen'le Erdoğan arasındaki kapışmalar sadece bunu daha da çok tetikledi ve belki alevlendirdi ama zaten olan bir yani karşımızda hatta 2011'den beri olan bir durumdu bu.
Şimdi yine bir ara soru. Bu ve darbe girişiminin aktivist kompozisyonuna baktığımızda işte Aykan Erdemir mesela ana omurga Gülenciler diyor. Onun şeyi bu, tanımlaması böyle. Ama şu soruya girdiğimizde hakikaten bir gri alana girmiş de oluyoruz. Onu Aykan'la da tartıştık o birkaç soru üzerinden. İddianamelere baktığımızda 280 küsur iddianame var biliyorsunuz. Ayrı parçalanmış bir darbe işte girişimi sanıklar silsilesi var vesaire. Orada yani genel büyük resim biraz hani demin Sinan'ın dediği gibi 35 bin fitten baktığımızda en aktif rol alan kesim aslında albaylar ve tuğgeneraller. Yani bunlar zaten sürekli olarak yani farklı kesimlerden Gülen hareketinin ordu içerisine enfiltre ettiği ve oradan yükselmekte olan bir grup olarak görülüyor. Ve işte 2016 Yüksek Askeri Şurası'nda da tasfiye edilecek grup bunlar olduğu için de yani bir neden olarak, bir ana neden olarak bu grubun hareketlendiği yolunda bir takım hala yine soru işaretleri var içinde ama biraz daha kuvvetlenmiş tezler var. Ama bir de 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı generaller var, amiraller var. Şimdi sonuçları hemen ardından gelen sonuçları itibariyle baktığımızda bu yani 3 ve 4 yıldızlı generallerin çok az miktarda bu darbe girişimi içerisinde yer aldığını biliyoruz. Genel orana baktığımızda da aşağı yukarı ordunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %5 ila %7'sinin bu girişim içerisinde aktif yer aldığını biliyoruz. Aşağı yukarı. Yani bu TBMM komisyon raporunda da iyice okununca çıkıyor ortaya. Şimdi ama tasfiye edilen, ana tasfiyeye uğrayanlar generaller. Neredeyse yarısı, 340 küsur generalin ve amiralin yarısı kendisini birdenbire ya hapiste buldu ya da emekliye sevk edildi. Tasfiye edildiler yani. Stalinist bir yöntemle adeta. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Ben bunu merak ediyorum. Burada bir sebep var, sebepler üzerine konuştuk. Ama bir de bir takım sonuçlar var. O sebeplerle sonuçlar bu anlamda birbirini tutmayan şeyler de var. Bu bir anti-NATO ordu içi tasfiye hareketini mi tetikledi? Yoksa bu daha önceden premeditated, önceden planlanmış ya da hazırlanmada fırsatını bekleyen bir şey miydi? Bu konuda hala bir takım görüşlere ihtiyaç var belki. Sizi dinliyorum. Belki siz bir takım noktalara ışık tutabilirsiniz. En azından gözlemlere yer verebiliriz.
Burada küçük bir şey katmaya çalışabilirim. Bana bunun en büyük göstergesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
aslında lafını kesiyorum ama 340 küsur generalin tepedeki, piramidin tepesindekilerin yarısına yakını eğer Gülenci ise bunu mesela NATO ülkelerinin istihbaratının bilmemesi herhalde imkansız değil mi? Yani böyle bir büyük bir masif bir enfiltrasyon, penetrasyon varsa. Bu soru kafaları kurcalayan bir soru.
Yani şöyle belirtebiliriz bence. Yani Fethullah Gülen hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne derece ve ne orantıda penetre ettiğini bence devlet kaynakları, iktidar kaynakları hala daha bugün bilmiyor. Yani bunu nereden emin olabiliriz? Nereden biliyoruz? Mesela hatırlıyorum. Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da katledilmesi. Açıkça hatırlarsınız. Bu şahısın sonradan Gülen Hareketi'ne mensup olduğu ortaya atıldı. Kaldı ki bu şahıs aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın güvenlik detayında olduğunu da biliyoruz, öğrendik.
Korumalarından birisi.
Koruma detayına dair olduğunu biliyoruz. Ya da Cumhurbaşkanlığına Yaveri de albay zannediyorum sonradan görevden alındı. Yani Tayyip Erdoğan ve iktidar kafasında bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ne derecede Gülen örgütlendi ve tasfiyelere rağmen ne derecede Gülenci personelin kalıp kalmadığı konusunda büyük bir soru işaretleri olduğunu ben hala inanıyorum. Dolayısıyla zaten bu sebepten dolayı yeniden yapılandırmaya gidildi TSK'da. Çünkü hiçbir şekilde güvenliklerini düşünmüyorum yani. Ne kadar yeni güvenlik işte eğitim akademileri, doktrine falan girmeleri kalkışsalar ve iktidara veya AKP'ye yönelik sağ kalacak veya onlara loyal kalacak. Şimdi, Türkçesi aklıma gelmiyor.
Sadık
kalacak. Doktrin de ortaya koysak %100 güvenliklerine inanmadıkları için zaten bağımsız askeri paramiliter kuvvetler yetiştirmeye başladılar. Daha çok Cumhurbaşkanlığını koruyabilmek için. Buna mukabil olarak da zaten varlık fonunu da belli devlet kaynaklarından bağımsız olarak da Tayyip Erdoğan ve başkan Cumhurbaşkanlığını korumaya endeksli bir şekilde yola girip düşünüyorum. Türkiye'de zaten yani bu hareket Türkiye'de sırf Türkiye'de yapılan bir olgu değil. Yani Rusya olayına bakacak olursanız da Putin de bu devreye geldi. Putin de mesela hiçbir şekilde Rus silahlı kuvvetlerine tamamen güvenmiyor. Kendi şahsını ve başkanlığını koruyabilecek bağımsız paramiliter gruplar etrafında, başkanlığın etrafında kurduğunu görüyoruz. Yani sizin sorunuza yönelik olarak yani ben hala da soru işareti olduğunu düşünüyorum. Ve neden bilmiyorlar? Yani bilmemelerinin sebebi bu. Yani ben burada herhalde daha önce Ahmet Şık'ın okuduğum şeylerine alıntı vererek herhalde düşünüyorum. Yani bunu bilmek, tam zapt etmek çok zor. Yani belli bir tasfiye olayında işte şu general, şu paşa, şu albay, şu tümgetür general falan bunları evet belli bir şekilde tasfiye ettiklerini, başarılı olduklarını düşünüyorum. Ama bilinmeyen peki kimleri daha bilmiyoruz. Belki böyle bir şey kafalarında var. Çünkü Gülen Hareketi'ne mensup olan kim var, kim yok hala büyük soru işaretleri uyandırıyor. Kaldı ki zaten bu da en büyük sıkıntı. Tayyip Erdoğan sayesinde devlet nezdinde TSK'da o kadar olmasa bile yargıda, asayiş kuvvetlerinde, poliste falan milli güvenlik establishment'ında Gülen kadrolaşması gerçekleşti. Yani Tayyip Erdoğan'ın verdiği kadar kadrolaşma olanağı Türkiye'nin hiçbir iktidarı bu kadar baktığını düşünmüyorum. Belki bir istisna Bülent Ecevit yönü iktidar olabilir. Ama onun dışında yani çok muazzam bir olanak sağladı Gülen Hareketi'nin devletin güvenlik kurumlarında kadrolaşması için.
Evet, Merve?
Yani kesinlikle katılıyorum ve bence zaten en büyük sorun da burada. Yani özellikle AKP hükümetinin yani son 17 yıldır Türkiye'deki yönetme biçiminden dolayı karşımızda böyle bir sorun var. Çünkü o yani bilmediğimiz çeşitli kişiler, yani münferit kişiler belki TSK'nın içinde ya da dışında, herkesi bilemezsiniz. Yani herkesi tanıyamazsınız. Herkesin peşinden bu kadar yakından izleyip takibi alamazsınız. Yani bu kadrolaşmalara izin verilmemesi lazım aslında ve yani halkı da bu şekilde kontrol edemezsiniz. Yani hiçbir hükümet tarih boyunca bunu başarılı bir şekilde yapamadı. Çok büyük katliamlar yapmadan. Yani dolayısıyla ne 15 Temmuz gecesi askerden gelen tehdidi bu şekilde bastırabilirsiniz. Her TSK mensubunun ismini ve geçmişini, geleceğini, bütün düşüncelerini, kimlerle görüştüğünü takip ederek. Yani ne de halktan gelecek olan sivil hareketleri de bu şekilde durduramazsınız ve bence buradaki en büyük sorun, yani biz baktığımız zaman 15 Temmuz'a en çok şaşırmamız gereken şey, eğer hükümetin söylediği gibi burada çok büyük bir yapı var ve bu yapı neredeyse bir terör örgütü gibi davranarak devleti ele geçirmeye çalıştı, bu o kadar büyük bir tehdit ki bir ülke için. Yani eğer cidden böyle bir tehdit oluşmuşsa bunu çok ciddi sorgulamamız gerekiyor, nasıl buraya gelindi.
Sorgulanan da o zaten, ama burada şimdi ana parçasının hani omurga diyor Aykan Erdemir mesela, ana parçasının burada girişimin Gülen Hareketi olduğunu Sinan da sen de söylüyorsunuz. Ama aynı zamanda ana parçasının bu olduğu demek başka parçalar da var demek. Nitekim yargılanan subayların hatırı sayılır bir kısmı da kendilerinin asla ve asla Gülen Hareketi ile bir ilgileri olmadığını defaten haykırarak söylediler. Yani feryat figanı halde söylediler. İkinci boyutu yani NATO ile ilişkileri, NATO kaynakları da önemli bir irtibatı kaybettik şeklinde açıklamalar yaptılar. Ya bu çok parçalı bir hibrit bir darbe girişimi ise eğer, o zaman tam da yani izah edilemeyen bazı yönleri var bu hadisenin. Yani çünkü sonuçlarına bakarak eğer değerlendirirsek, ordu içerisindeki Batı yanlısı, NATO ile organik bağları yürüten o tepedeki generallerin çok önemli bir kısmının tasfiye edilmesine baktığımızda da yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ve NATO ile olan ilişkilerini TSK üzerinden çok hasara uğratan bir sonucu da olduğunu belki teslim etmek gerekir diyorum, ama bilmiyorum, belki katılmıyorsunuz.
Ya orada bir şey eklenebilir ona. Kuru yaşla beraber de yandı dedik. Yani bunu yaptılar. Yani hani mesela bu Serkan Gölge mesela geçen gün Amerika'ya döndü ve New York Times'da çıkan küçük bir röportajında diyor ki hani hapishanedeyken mesela ben bir iki tane generalle konuşuyordum. Yani adamların Kemalist geçmişi var.
İkinci ordu komutanı Adem Hududi mesela. Adem Hududi'nin Balkan kökenli ve uzaktan yakından herhangi bir şekilde güne ilgisi olmadığı biliniyor. Ve kendisini hapiste buldu. Evet, yani çünkü bunu, darbe girişimini desteklediği ve açıkça desteklediği biliniyor. Buna benzer çok örnek var. Bu kişiler, yani Adem Hududi mesela 7 Haziran sonrasında kırılan barış süreci ardından oradaki operasyonları büyük ölçüde yöneten general Kürtlere karşı, Kürt bölgelerinde. Böyle bir takım profiller var. Yani çok karışık bir resim var orta yerde.
Yani ortaya o zaman yani 2016'nın yazında yani sonbaharında atılan başka tezlerden bir tanesi çıkan ifadelere göre bir de şöyle bir şey dediler. Yani Gülen hareketi darbe girişiminin omurgası olmakla beraber bu harekata kalkışan daha çok laik, Atlantisist, işte Kemalist, seküler nasıl tanımlarsınız tanımlayın konvansiyonel müesses asker kanadı da Gülen hareketiyle kutsal olmayan bir müttefikliğe girdi. Yani hiçbir normal şartlar altında bir Kemalist askeri kurum veya şahıs daha çok böyle şüphelendiği Gülen hareketiyle beraber hiçbir dünya görüşü yakın olmayan iki grup bir darbe kalkışıma gireceğini ortaya attığınız bana çok tuhaf gelirdi. Ama Türkiye'nin o aşamada artık 2016'da geldiği aşama ister dış politika ister iç politika yani siyasal İslam'ın artık Erdoğan nezdinde kanunsuzluğun kanun olmasıyla beraber resmen Kemalist devlet elden gidiyor fikrine bürümüş insanlar ne yapacaksak yapalım bu iktidarı devirelim ondan sonra bir şey belli bir şekilde halletmeye çalışırız meselemizi. Çünkü artık varoluşsal bir sorun var gibi bir şey ortaya atıldı tezor. Ha dediğimiz gibi bunlar spekülasyon.
Tabii tabii.
Ben doğru. De yani çok şey yani bu ama ortaya atılan fikirlerden biri buydu zamanda.
Yani
ben
biz şu anda
ben buna yakın bakıyorum çünkü mantıklı başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Yani neden evet, Kemalist evet. Kanat TSK'da bu adamları çünkü şey yapsın. Yani bunun belli katmanları var tabii.
Var evet. İşte benim, farklı renk tonları var evet.
Yani söylemeye çalıştığım kadrolaşmanın uzun vadedeki asıl sorunu da bu. Yani tehdidi de bu ve yani bir yandan da yönetimin yani halkın çeşitli kesimleri üzerinde uyguladığı baskılar ve yani çok farklı dünya görüşlerinden insanların bir araya gelip devlet, hükümet elden gidiyor. Yani cumhuriyet elden gidiyor bakış açısı. Yani o gece darbeci askerlerin çıkıp da TRT'de okudukları manifesto aslında son derece Kemalist bir laiklik üzerine ifade özgürlüğü vesaire
kurulmuş bir şeydi. Evet.
Kurulmuş bir yani buna dair bir söylendi. Başka yani bizim gibi insanları yani aslında desteğini alabilmek için.
Etkilemek için. Evet.
Etkilemek için yani Gülen hareketini etkilemek için yazılmış bir şey değildi. Ve bence yani şunları da hatırlamak lazım. Türkiye normal bir dönemden geçmiyordu. Daha birkaç hafta öncesinde bu darbe girişiminden hatırlıyorum. İstanbul'da Atatürk Havaalanı'nda IŞİD en büyük, en önemli saldırılarından bir tanesini havaalanında yürütmüştü. Ben daha o ay yani Türkiye'deydim, İstanbul'daydım ve daha havaalanında hala çeşitli anıtlar vardı. Evet. Daha çok yeni olmuştu bu olay. Dolayısıyla Yani hangi dünya görüşünden alsanız da yani herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kenara çekseniz ve burada bu ülkede şu anda darbe oluyor, neden oluyor deseniz insanlar birçok cevap üretebilir. Yani bunun Gülen Hareket tarafından yapıldığını bilse de bilmese de.
Evet.
Kemalist askerlerden geleceğini düşünecek olsak da çeşitli 3-4 sebep üretebilir herhangi bir averaj.
Anlıyorum. Peki, öncesine ve esnasına baktık. Aslında Donald Rumsfeld'in söylediği gibi bildiğimizi biliyoruz, bilmediğimizi de bilmiyoruz noktasında. Bunu bırakalım ve devam edelim. Yani süremiz de epey ilerledi. Tabii sonrası ardından işte 3-5 gün geçti. Toz duman hafif dağılır gibi bile olmadan olağanüstü hali ilan edildi. Ve muhalefet hayli arka planda durmuştu. Yani bu darbe girişimiyle ilgili demokratik düzenin yanında durmuştu. Ama kendisini birdenbire yeni kapıda buldu. Ve onun arkasından işte yavaş yavaş tasfiye hareketi, baskı hareketi 4-5 koldan yayılarak sürdü. Olağanüstü hal Türkiye'nin üzerinden adeta silindir gibi geçti. Hiçbir renk ayrımı tanımadı ve pek çok grup bize bir şey olmaz derken kendisini birdenbire çok ciddi bir basınç altında buldu. Soruşturmalar, işte barış akademisyenleri, KYK'lılar vesaire vesaire. Bunlar. Sonuçlara baktığınızda, Sinan'la devam edeyim. Yani sonuçlara bakarak aslında sonuçları biliyoruz. Elimizde çok somut veriler, sonuçlar, olanlar. 15 Temmuz sonrasında. Nedir bu sonuçları baktığımızda 15 Temmuz'un anlamı, izi, vurduğu damga ve Türkiye'nin geleceğine dair işte 4. yıl dönümünde bakıyoruz yine verdiği mesaj.
Vallahi bu önemli bir soru ve ne kadar tartışsak, ne kadar zaman geçirsek bu herhalde bitmez. Çünkü yani örneklerle, akımlarla Türkiye'nin yani götürüldüğü istikamet 15 Temmuz 2010'dan sonra bence çok feci sonuçlara yol açtı. Yani bu darbe girişiminin en büyük zaten yani sonucu ve affedilememesinin sebebinin arkasında bu yatıyor. Geride kalan ve darbeyle indirilemeyen seçilmiş hükümeti tamamen kanunsuzluğa sürükledi. Yani bu benim şahsi görüşüm. Yani artık Türkiye'de kanunsuzluk kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti'ne resmen götürüldü artık. Yani benim gözümde artık artık seçim dersiniz ne derseniz deyin, yapılan icraatlar dolayısıyla biraz önce şu anda bahsettiğiniz insanlara yapılan işte üniversitelere, medyaya, sivil haklara, özgürlük haklarına falan yapılan artık bana göre Türkiye'de sivil iktidar da tamamen meşruiyetini %100 yitirdi. Çünkü kurulan yeni düzen, yani darbe oldu. Bunları işte darbe yapanları adalet önüne çıkarmak yerine, bu tamamen benim düşmanım kimdir Tayyip Erdoğan nezdinde? Benim düşmanım kimdir? Toplum katmanlarındaki düşmanlarım kimdir? Bu tür bana karşı yapılabilecek girişimler, darbe olsun, hatta o olmasa bile daha çok muhalefet olsun, direnç olsun, eleştiri olsun, bunları yok etmem için ne yapmam gerekiyor? Kendisi de dediği gibi bana bir Allah'ın lütfudur bu da bu darbe. Tamamen kendine yönelik, kendi iktidarını muktedir kılabilmek için, kendi geleceğini, görevden inmeme, cumhurbaşkanlığından inmeme yolunu çizebilmek için tamamen bir olana kaçtı. Buna yönelik bir cumhurbaşkanlığı sistemi kurdu, parlamenter sistemi tasfiye etti. Ve sınırsızca bir kanunsuzluk devleti ortaya kurdu. Ve bunu çok rahatlıkla yapıyorlar. Onun için artık meşruiyeti olmadığını ben savunuyorum. Beğenmiyorsanız işte bizim gibi insanlara, işte eleştiren insanları, işte FETÖ'cü, sen FETÖ'cü, kripto FETÖ'cü. Çok güzel yakıştırmalar yapıyorlar. Çünkü bu kolay ve insan artık buna Türkiye'de belli halk nezdindeki çevrelerde buna inanmaya yatkın.
Aynı hepimiz bundan payımızı aldık, evet. Hepimiz.
Evet, yani bunu Ayasofya örneğini de yaptılar. Çünkü onun için muhalefette buna karşı çıkmıyor. Çünkü karşı çıkarsanız Ayasofya'nın camileştirmesine anti-İslamcısınız. Yani çok güzel bir düzen ortaya koyuyorlar. Kendini, kendi iktidarını belli bir şekilde ortada tutmak için, düşmemek için bu iktidar, yani bu darbenin en büyük çözümü kendi istediği gibi bir rejim inşa etme.
Yani Allah'ın lütfu olduğu doğru yani bir anlamda.
Yani doğru. Şunu da söyleyeyim, çünkü bu bitmez bu tartışma. Yani bu saatler konuşabiliriz. Şunu söyleyeyim bir tek ben. Benim yadırgadığım en büyük nokta, Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulduğu zaman bir şahsa ve bir şahsın iki dudağı arasından çıkacak istemlerine yönelik kurulan bir cumhuriyet değildir. Ve ben bu getirilmiş meşruiyetsizlik noktasını son derece kınıyorum. Peki. Bir insanın yönetmesi ve bir insanın iktidarına yönelik bir devlet kurumu değildir. Türkiye Cumhuriyeti meclisin duvarına da yazdığı gibi egemenlik kayıtsız şartsız halk kayıtsız şartsız halkındır.
Ama realite bugünün realitesi bu diyorsun. Peki Merve, sence sonuçları yani, açısından baktığımızda aynı soru senin için de geçerli?
Bence de, yani çok kısa belki bir cümleyle bütün bunları toparlayacak olursam, yani yani biz 15 Temmuz 2016'da aslında bir darbe başarılı oldu. Çünkü bir darbe yaşadık, bir rejim değişikliği yaşadık. Biz o dönemden beri bu başkanlık sistemi her ne kadar referanduma sunulmuş olsa da o referandumdan çok şaibeli bir şekilde çok da küçük bir payla, yani %50 nokta küsürlü bir payla geçirilen bir referandum, hele hele bir korku atmosferi altında sürekli dış ve içerideki, içteki ve dıştaki düşmanlar tarafından tehdit altındayız gibi söylemlerin ve herkesin her an tutuklanabileceği bir ortamda gerçekleşen bir referandum üzerinden getirilen bir rejim. Biz şu anda bir tek adam rejimine bakıyoruz ve o 1923'te kurulan, hatta belki yani 1946 diyelim, yani çok seçim yani çok partili sisteme geçişten itibaren alalım, 23'e kadar bile çekmemize gerek yok. O dönemdeki biz 1950'deki, 49'daki yani Türkiye değil, başka bir rejimden bahsediyoruz şu anda ve bu açıdan bence yani darbeler ne yapar? Rejim değiştirir. Rejim değişti.
Dolayısıyla anlattıkların
başarılı oldu.
Bana şu soruyu aklıma getiriyor bu anlattıkların. Yani biz başarılı bir darbe yaşadık ama orada bir başarısız kalmış bir darbe girişimi var, bir kalkışma girişimi var. Ve onun hemen arkasından gelen bir başka hamle var. Yani 15 Temmuz aslında bir çift darbe, biri öbürünü tetikleyen ikili darbe günü mü acaba, tarihi mi diye sorduruyor bana bu senin söylediklerin.
Evet, bence o hafta sonuna bu şekilde bakmak lazım. Çünkü
çifte darbe.
Içerisinde. Yani evet, çifte darbe gibi. Yani bir darbe
ona cevaben gelen bir darbe.
Evet, karşı darbe var. Çünkü Sinan da başta söylemişti, yani o kadar hızlı bir şekilde hükümetin, yani darbeden başarılı çıkan kesimin, iktidarın söylemi ve bu konuyla ilgili olan görüşleri ortaya atıldı ki yani 2 hafta içerisinde Washington'da kitaplar gezdiriliyordu. Anadolu Ajansı'ndan ve TRT'den çıkarılan bu darbe ne oldu, nasıl oldu diye. Yani 2 hafta içerisinde bir hikaye oluşmuştu orada.
Aynı gece 4000 küsur savcı ve hakimin listelerinin televizyondan okunması. Bunlar hep soru işaretleri tabii. Dediğim gibi yine bildiğimizi biliyoruz, bilmediğimizi bilmiyoruz ve bilmek istiyoruz noktasındayız. Peki son soru ikinize de. Yani 15 Temmuz o anlarda ve ertesindeki yani 16, 17, 18 Temmuz'da aslında bu darbe girişimine karşı aldıkları pozisyonda muhalefeti başarılı ve yani bulanlar var. Çünkü belki de sokağa çıkmaları bekleniyordu insanların, ellerinde işte bayraklarla, şunlarla, bunlarla. O başka bir takım sonuçlara belki yol açabilecekti. Başarılı bulanlar var. Fakat merak ettiğim konu şu. Ondan sonraki süreçte, bugüne kadar, bu 4 yıl içerisinde muhalefetin neler oldu sorusuna, bizim hep konuştuğumuz sorulara doğru bir cevaplar bulma çabası oldu mu? Doğru yorumladı mı ana muhalefet özellikle 15 Temmuz'u? Yoksa farklı bir yine iktidarın arzu ettiği yolda o rüzgara yelken açmış durumda mı söylem itibariyle? Bilmem anlatabildim mi şeyi tam olarak? Yani muhalefetin performansı son 4 yılda bu darbeyi okuma, girişimini okuma ve ona göre daha net bir pozisyon alma konusunda neydi sizce? Merve senle başlayalım tekrar.
Bence ana muhalefet burada ciddi hatalar yaptı ve yani en ana problem de şuydu. Hatırlıyorum darbe sonrasındaki ilk bir ay halkın ve tamamen Gülen dışında, Gülenciler dışındaki aslında ana muhalefet yani CHP'lilerin şöyle bir görüşü ve şöyle bir sorusu vardı. Erdoğan mı daha büyük bir tehdit Türkiye için yoksa Fethullah Gülen mi daha büyük bir tehdit? Ve buradan darbe girişiminden sonra herkesin ortak cevabı Fethullah Gülen ne olursa olsun daha büyük bir tehdittir Türkiye devletine ve cumhuriyetine karşı. O yüzden şu savaşta biz aslında Erdoğan'ın yaptıklarını destekliyoruz. Bence ana muhalefet bu çift görüşe hiçbir zaman izin vermemeliydi. Yani bu ikisi arasından hangisi bizim için daha büyük bir tehdit sorusunu bence hiçbir zaman ona oynamamalıydı ve bunun üzerine oynadı ve bu görüşü tetikledi. Bu bence en büyük problemlerden bir tanesi, çünkü daha sonra yüz binlerce kişinin tutuklanması, işte baylo kullandığı için vesaire gibi, yani aslında darbeyle az çok alakası olmayan insanların hapse atılmış olmasına halktan büyük bir tepki gelmemesi, temel prensipler nezdinde tepki koyulmamasının en büyük sebebi ana muhalefetin bence bu iki tehdit var. Bu iki tehditten Fethullah Gülen daha önemli bir tehdit. Dolayısıyla şimdi hepimiz susup hükümetin yanında olmalıyız. Bence buna izin vermemeli ve buna muhalefet de bulunmalıydı.
Bu bir tuzak mıydı? Bilmez mi diyorsun? Zor. Peki Sinan, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Evet, doğru, ben katılıyorum. Bir tek parantez açabilirim o noktaya. Tabii darbeden sonra yeni kapı dediniz mutabakatı. Orada öyle bir şey kuruldu. Yani kendi nezdimde baktığım zaman burada yani darbe girişimini engellemiş, başarıyla engellemiş bir iktidara ne mesuliyet düşüyor diye sorduğunuz zaman muhalefetin de bu yeni düzene karşı ne mesuliyetleri olması gerektiğini sorduğum zaman burada iktidara çok büyük bir görev düşüyordu esasında. Nedir o? Ya arkadaşlar, yani Türkiye halkı büyük bir darbe girişimi atlattı. Büyük bir tehlike ortadan kalktı. Cebirle seçilmiş, demokrasimizi tehdit etmiş bir yönetimi ortadan. Yani bunu önledik. O zaman da ortaya koyulan fikirler neydi? Daha çok yani aklı selim düşünceler neydi? Ya arkadaşlar, burada iktidarın elinde altın bir fırsat var. Demokratikleşme, saydamlık, doğru dürüst Türkiye'yi hukukun üstünlüğü şekilde yönetmeye göre ender bir fırsat ortaya çıktı. Bunları güçlendirelim. Dolayısıyla muhalefet de buna katkıda bulunabilir. Herkes, toplumun bütün katmanları da Türkiye'nin demokratik geleceğine yönelik kanunsal ve davranışsal altyapısına katkıda bulunsun diye bir şey ortaya atılabilirdi.
Muhalefetin yanılgısı bu oldu diyorsun. Muhalefetin yanılgısı bu oldu diyorsun.
Yani yanılgısı bence bekliyorlardı. Yani hani ne, yani ne bekliyor? Çünkü yeni kapı mutabakatı resmen yani uyarı noktası oldu CHP için. İşte yani sahneye çıktı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düşün, üniformalı askerlerden tutun muhalefet liderlerine kadar hepsi sahneye çıktı. Bu resmen yani iktidara boyun eğmekti. Yani sana var olma hakkı veriyorum ama sesini keseceksin. Bakın, bir karşılaştırma yapayım çok uzun olmamakla beraber. Çünkü Merve buna değindi. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'de artık halkın bu yani hatırı kalmadı. Yani insanlar bunu hatırlamıyor artık yani. Çünkü bu iktidar da bunu ortaya koyuyor. 1946 çok önemli bir tarihtir. Hatta 1950 de çok daha büyük bir şeydir. Çünkü bu hükümet Erdoğan nezdinde İsmet İnönü yönetimine sürekli vesayetçi, işte antidemokratik, bilmem bu tür şeyler. Bakın, 1950'de iktidar görev teslimi olduğu zaman seçim, Mayıs 1950 seçimleri olmadan önce ya da olmakla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İsmet Paşa'yı arıyor, diyor ki yani efendim bakın, bu seçime girerseniz burada sonuçlar CHP yönüne şeyine olmayacak. Yani bunu hala durdurma şansınız var ve emrederseniz biz de bunu önleyeceğiz. İsmet İnönü'nün burada en büyük sözleri, ki bence yani Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme macerasında en büyük ettiği erdemlik, benim yani CHP'nin en büyük hezimeti, kaybı Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kazanımı olarak ortaya koyuyor. Nedir o? Özgür seçimler ve gerekirse bilinci dahilinde sonuçlarına katlanmak şeklinde iktidarın barışçıl bir şekilde yeni bir nesil, başka bir muhalefet partisine teslim olması. Bu çok büyük bir erdemliktir. Türkiye buna katılamayabilirdi. Demokratik bir yola giremeyebilirdi. Tamam, burada bir darbe şeysi yoktu, tehdidi yoktu ama İsmet İnönü burada çok büyük bir şey gösterdi.
Evet.
Bunu bu iktidar darbe sorusunda yapmadı. Bunun tam tersi, ben kendi gücümü nasıl korurum yoluna gitti. Ve bugün bunları şey yapıyoruz ve bu son derece kınanması gereken bir gidişat olduğunu düşünüyorum.
Peki, son sözü Merve'ye vereyim. Ne söyleyeceğiz?
Bir tane daha son eleştiride bulunmak istiyorum. Ana muhalefet.
Ona noktalayalım artık. Epey konuştuk.
Çok benzer. Bu darbeyi konuştuk ama bunun aynısını muhalefet açıkçası birçok tehditle yaptı. Erdoğan popülist bir lider, sürekli halkı birbirine düşürecek söylemler kullanan ve kutuplaştıracak söylemler kullanan bir lider. Ve buna eğer Türkiye daha demokratik bir geleceğe ilerleyecekse bunlara izin verilmemesi, bunlara oynanmaması gerekiyor. Aynı şeyi Erdoğan HDP'ye de yaptı. Bunlar işte PKK ile eşleştirerek, işte Kürtçü diyerek ve burada CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde, yani Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye'ye karşı olan tehdidi kabul edip bunun etrafında muhalefet yapmaya çalışmak doğru bir strateji değil. Bu, yani muhalefete çok kayıplar getirdi son 10 yılda. Bence bunun değiştirilmesi lazım Türkiye'nin daha olumlu adımlar atabilmesi için.
Peki, burada noktalayalım. Epey konuştuk çünkü. Bir saat konuşmuşuz. Umarım izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi sıkmamışızdır ama bu çok yani daha tabir caizse su kaldıracak bir pilav bu konu. Ve az önce Sinan'ın da söylediği gibi hakikaten saatlerce daha konuşabiliriz. Bunlar bir başlangıç bile olabilir, yani bu bir saat. Çünkü sonuçları itibariyle pek çok nokta var ve Türkiye'nin 2023'e 100. kuruluş yıl dönümüne doğru ilerleyişinde çok önemli bir milat, bir kırılma noktasından söz ediyoruz 15 Temmuz 2016'yı konuşurken. Peki, Merve Tahiroğlu, Orta Doğu Demokrasi Projesi Türkiye Koordinatörü, bize katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve Sinan Ciddi, Deniz Piyadeli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent Sinan Ciddi, sana da teşekkür ederim paylaştığın analizlerin için.
Ben de teşekkür ederim.
Burada noktalayalım. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Ne zaman seyrediyorsanız bunu. Ve tekrar görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.